Günlerin Kitabı, Taha Hüseyin, 1. Kaset, 1. Yüz, Belge Yayınları, 1. Baskı, Temmuz 1994, Türkçe'ye çeviren Ayşen Gür. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Filiz Uçar. Mısır'a yaptığım son yolculuktan geriye kalan en önemli, en güzel anı Taha Hüseyin'le karşılaşmam oldu. Gülümseyişinde, neredeyse boş bulup bakışlarında diyecektim, ne sakin bir huzur, sesinde ne büyük bir rahatlık, sözlerinde de ne büyüleyici bir bilgelik vardı. İnsan onunla bir bilgi bahçesinde geziyormuş duygusuna kapılıyor, hiçbir konuda da açığını yakalayamıyordu. Yabancı dillerdeki yazarları çok yakından tanıyordu. Belleği de mucizeden farksızdı. Mare Nostrum 7. Dizimiz bu kez Mısır'a doğru yelken açıyor ve Mısır entelijansiyasının önce isimlerinden biri olan Taha Hüseyin'i tanıtıyor. Mısır, dünyanın en eski uygarlıklarından birinin mirasçısı olan gizemli ülke. Eski Mısır, Yunan, Roma, Arap, Osmanlı ve İngiliz egemenlik dönemlerinin karmaşık kültür mozaiğini taşıyan Mısır, kozmopolitizmi ile gözleri kamaştırıyor. Oldum olası Mısırlılar kendilerini Arap dünyası içinde farklı bir yere koyarlar ve kültür miraslarına sahip çıkarlar. Mısırlı kimliği içinde Müslümanlığa da yer vardır. Dünyanın en eski kiliselerinden birine sahip olan Koptlara da. Bizde nedense Kopt'un karşılığı olan Kıpti aşağılayıcı bir deyim sayılır. Herhalde bizdeki gizil ırkçılığın yansımalarından biridir bu. Bizim Cemil Meriç'imiz gibi Taha Hüseyin de gözleri görmeyen ve hem batı hem de doğu kültüründe kıvraklıkla at koşturan bir yazardır. Andre Gide nezdinde batı onun oldukça erken bir dönemde farkında oldu. Andre Gide'in onu yakalayıp yakalamadığı tartışmalı, belki yorumlarına da katılmayacaksınız. Ve bizim kendi garabetimiz Taha Hüseyin'i tanımıyoruz bile. Gecikmiş bir görevi batı üzerinden de olsa yerine getirdiğimiz için kıvançlıyız diyemiyoruz doğrusu. Önsöz. Taha Hüseyin 14 Kasım 1889'da Yukarı Mısır'da bir köyde doğdu. Çok kalabalık, yoksul bir ailenin çocuğuydu. Eğitimini El Azhar'da, sonra Modern Kahire Üniversitesi'nde, en son olarak da Paris'te Sorbonne'da yaptı. 1914'te Kahire Üniversitesi'nin ilk doktora programını tamamladı. İlk yıllarında gelenekçi bir İslam düşünürüydü. Özellikle ahlaki konularda o dönemdeki iktidarın, İngiliz efendilerin buyruğundaki idiler, gevşek tutumuna ve eski değerlerin yıkılışına karşı sert, saldırgan, tavizsiz yazılar yazdı. Sonradan düşünceleri çok değişikliğe uğradıysa da bu saldırgan, tartışmacı tutumundan hiç vazgeçmedi. Bu tartışmaların en önemlisi kuşkusuz cahiliye, İslam öncesi döneminin Arap şairleri hakkındaki yeni tezi oldu. Cahiliye Şiiri Üstüne adlı kitabında aslında bu şiirlerin yıllar sonra Müslümanlar tarafından kaleme alınmış olduklarını ileri sürdü. Büyük muallakat şairleriyle ilgili bu iddiası tepkilere yol açtı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlere karşı milliyetçi hareketin güçlenmesiyle Taha Hüseyin de birden bid'attan tecdide geçti. Eski tutucu, gelenekçi görüşlerini bir yana bırakarak o dönemdeki bütün Mısırlı aydınlar gibi Arap dünyasının içinde bulunduğu bunalımın kökenleri, çözümü gibi güncel konulara eğildi. Mısır'ın bu dünyada özel bir yeri vardı. Firavunlar, Ptolemaioslar, Batı ve Doğu Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlılar buradan geçip gitmişti. Bu yüklü mirasın önemli bir bölümünü oluşturan İslam uygarlığı, ilk dönemlerindeki parlaklığını, gücünü, yeryüzünde kendisinden başka dünyaların da var olduğunu kabul etmesine borçluydu. Kuzeyindeki Elen uygarlığı ile rekabete girişirken, onu reddedip içine kapanacağına, o kaynaktan özgürce yararlanma yolunu seçmişti. Hatta bu açıdan Hristiyanlığın önüne de geçmiş sayılırdı. Üstelik bu, Kur'an'a ve sünnete aykırı da değildi. Muhiddin İbnel Arabi, her kim ki bir şeyi bilmez, onu inkar eder, tıpkı bir körün güneşi inkar etmesi gibi, demişti. İşte ilk İslam uygarlığı bu körün yanlışına düşmemiştir. Gücünü de buna borçluydu. Taha Hüseyin'e göre Arap dünyasının daha sonraki zayıflığı artık kendisine diğer uygarlıkların sunduklarını kabul edecek kadar güvenmemesinden ileri geliyor. Bu güvensizlik içe kapanış ve durgunluğu, içe kapanış ve durgunluk da yeniden güvensizliği doğuruyor. Müslümanlar bir kısır döngünün içinde debelenip duruyorlardı. Taha Hüseyin'in bu özel konudaki görüşleri yavaş yavaş genel bir hümanizm anlayışına ulaştı. Dünyada tek bir uygarlık olduğunu ileri sürdü. Her insan bütün uygarlıkların mirasçısı ve parçasıydı. Bu nedenle de eski Yunanistan yalnızca Batılıların tek elinde değildi. Bir Müslüman ya da bir Çinli de elden dünyasında hak iddia edebilirdi. Elbette Taha Hüseyin'in sözünü ettiği tek uygarlığın kaynağı aslında yalnızca eski dünya, yani Akdeniz uygarlığıydı. Bu görüşlerini 60'a yakın kitabında tanıtan Taha Hüseyin, bir eğitimci olarak da ülkesinde yıllarca çalıştı. Kahire Üniversitesi'nde Sanatlar Fakültesi dekanı oldu. Bu göreve getirilen ilk Mısırlıydı. 1950-1952 arasında Nasır darbesinden önceki son Vafd hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk Mısırlı oldu. 28 Ekim 1973'te öldü. Bugün kimilerinin modern İslamcı, kimilerinin Batı yanlısı olarak nitelediği, kimilerinin göklere çıkarıp kimilerinin yerin dibine batırdığı bu ünlü yazar ve düşünür, açtığı yeni yollarla Mısır'da hala güncelliğini koruyor. El Eyyam Günler. Taha Hüseyin'in en ünlü kitabı aynı zamanda modern doğa edebiyatının batıda yaygın biçimde tanınan ilk ürünlerinden biri. İlk bölümünde Taha Hüseyin Taşra'da geçen çocukluğunu, ikinci bölümünde ise Kahire'de El Ashar'da geçen ilk öğrencilik yıllarını anlatıyor. Yazar kitap boyunca kendisinden bizimki, dostumuz diye söz ederek anıları yazan Taha Hüseyin'le onları yaşamış olan Taha Hüseyin arasında bir fark gözetiyor. Ancak kuşkusuz kitabın en ilginç yönlerinden biri kahramanının bir kör olması. Yazar bunu birkaç kez açıkça dile getiriyor ama ancak sesler, kokular, dokunuşlar sayesinde varlığını hissedebildiği dünyayı anlatırken bu körlüğü çok daha başarılı biçimde yansıtabiliyor. Bu ayrıntılara inen ince anlatım sık sık yerini Mısır'ın o günlerdeki durumuna ilişkin daha genel bilgilere bırakıyor. O sırada Dickens'ın Daudet'in gözü yaşlı çocukluk öykülerini çağrıştıran cümleler yazarın başka bir özelliği olan mizah gücüyle dengeleniyor. El Ayyam'ın birinci bölümü daha İkinci Dünya Savaşı'ndan önce belli başlı Avrupa dillerine çevrilerek Batı'da yazarını üne kavuşturdu. Fransa'da başka birçok yabancı yazarı olduğu gibi Taha Hüseyin de geniş okuyucu kitlelerine tanıtma görevini Andre Gide üstlendi. Yine birçok kitap için yaptığı gibi El Ayyam'ın içinde bir ön söz yazdı. Gide'in ön sözünde Taha Hüseyin'in anılarının Batılılara oldukça değişik, egzotik gözüktüğünü anlamak mümkün. Ayrıca Gide, kitaptaki bilgilerden yola çıkarak Doğu-Batı uygarlığını karşılaştırıyor. Biraz yüzeysel ve baştan savma olsa da örneğin, aslında dil açısından tam da aynı ikiliği, aynı sorunları, aynı kaderi paylaşmış olan Yunan ve Arap edebiyatlarını değerlendirirken, gerçeğin tam tersi sonuçlara ulaşabiliyor. Taha Hüseyin de ömrü boyunca düşünmeye zorlayan bu kültür karşıtlığına bir Batılı olarak kısaca değiniyor. Özyaşam öyküsü türü Batı edebiyatında oldukça eski bir geçmişe dayanıyor. Özellikle romantik dönemden başlayarak şu ya da bu biçimde yazarın kendisini konu edindiği Taha Hüseyin'in anılarından çok daha başarılı yapıtlar Russo, Tolstoy ve Gorki'yi anmak yeterli, hiç de az değil. Bu açıdan El Ayyam'ın Batılı okuyucularda uyandırdığı ilgi kitabın türünden değil, Mısırlı Müslüman çocuğun yaşamındaki Batılıların pek düşkün oldukları o doğu egzotizminden kaynaklanıyor. Elbette Türk okurları için böyle bir egzotizm söz konusu değil. Batılı okurların bu açıdan El Ayyam'a duydukları ilgi bize Ömer Seyfettin'in gizli mabedini hatırlatmaktan öteye gidemez. Bugün yerini Kur'an kurslarının aldığı mahalle mektepleri, hatta medreseler anılardan tümüyle silinmediğine göre Mısır'da yazarın çocukluk anıları Türk okurlarında bambaşka bir ilgi uyandıracak. Bir uzaklık değil bir yakınlık duygusuna yol açacaktır. Önsöz Düşüncelerim olağanüstü bir biçimde çevre değiştiriyor, uzak yabancı dünyalara kayıyor. İşte Günlerin kitabını okurken ilk duyduğum şey bu. Buna bir başka gariplik daha ekleniyor. Kitap bir körün kitabı. Üstelik yazar baştan sona bunu bir an bile unutturmuyor. Körlerin yüzüne gölge düşüren o çirkin karanlığı dışa vurmamak için durmaksızın çabalayarak ilk çocukluk tecrübelerini en küçük ayrıntılarına kadar anlatıyor. Dış dünyayla ilk karşılaşmaları hemen hemen hep incitici, yaralayıcı. Bize göremediği ancak aldığı sayısız küçük yara aracılığıyla tanıdığı o dünyayı çiziyor. Annesiyle babası zavallı insanlar. Koruyucu sevgileri çocuğu acı veren darbelerden kurtarmaya yetmiyor. Körlüğün dört duvarı arasına sıkıştığından kendi yaşındaki diğer çocukların oyunlarına katılamıyor. Daha sonra Kahire'deki peşine takıldığımızda sınıf arkadaşlarının, üniversite öğrencilerinin eğlencelerine de karışamayacağını göreceğiz. Ama sürekli acı çektiği bu yalnızlığın, onun doğal sonucu olan zorunlu içe kapanışın, bu çocukta onu bugünkü Müslüman edebiyatın en önde gelen temsilcisi yapacak olan ahlakçı, eleştirmen ve şaire özgü ender rastlanır özellikleri geliştirdiğini fark edeceğiz. Aynı nedenle çocuk, çok erken yaşta uzun süre beslenmek zorunda kaldığı sefil çevreyi aşmak, kendi kendini yetiştirmek, öğrenmek isteğine kapılıyor. Önemli olan önce bu çevrenin korkutucu vasatını hissetmiş, anlamış olması. Çevresindeki herkes durumu kabulleniyor. Hatta bu bir boyun eğiş bile değil. Kötülükten payını almak, hatta Tanrı tarafından uygun görülen kaçınılmaz şeyleri bir kötülük olarak görmemek bir tür bilgelik sayılır deniliyor ona. Ama Taha Hüseyin çekingen görünümünün altında bir isyancı aslında. Yüzeydeki alçak gönüllülüğü uçsuz bucaksız ve haklı bir gururun kabuğundan başka bir şey değil. Ana babasıyla arasında geçen her zamanki gibi ince ince anlattığı kısa bir çekişme sonucu kendi değerinin, başkaldırı eğiliminin ve her şeye itiraz etme huyunun bilincine varıyor. Kendine özgü bir mizah anlayışı ve eleştirici bir kafa kitabın her satırında etkisini gösteriyor. Bu özellik ikinci bölümde çocuk köyünü bırakıp Kahire'ye ünlü hocaların derslerini izlemeye gittiğinde daha da belirginleşiyor. Ama ne hocalar, ne eğitim. Renan gençlik defterlerinde ömrümde bu kolej Henry IV'ün hocaları kadar ahmak, bilgiç, insanın sabrını taşıracak kadar tatsız tuzsuz adamlar görmedim diye yazıyordu. Bu lanetli kuklaların utanmadan bilgiçlik taslayabilen düzmece bilginler birkaçını gözden geçirdikten sonra da şunları ekliyordu. Bu eğitimin kökten yanlış, bu insanların da acınacak, gülünç derecede kendini beğenmiş yaratıklar olduğuna her gün biraz daha inanıyorum. Belagat ve dil bilgisi öğretmenleri başka bir şey değil. Eğitim İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda neyse o. Acınası söz tüccarlarının eline terk edilmiş. İşte günlerin kitabını okurken bu satırları hatırlıyorum. Taha Hüseyin'in Kahire'de derslerini izlediği hocalar, onların hakkında anlattıkları Renan'ın söylediklerinden daha korkunç değil. Ama herhalde bir Fransız öğrencinin bu etkilerden kurtulması, çevresinden destek, teşvik, anlayış, iyi örnekler görmeyen, alışkanlık ve geleneklere zincirlenmiş, üstelik Taha Hüseyin gibi sakatlığı yüzünden sonsuz bir geceye hapsolmuş bir öğrenciye oranla daha kolay olsa gerek. Bu kitabı sıkıcı yavaşlığına rağmen çekici yapan da bu. Boğulan, yaşamak isteyen ve çırpınan bir ruh. Ve bilgisizlik, ahmaklık karanlığının, körlük karanlığından daha kalın, daha korkutucu, daha ölümcül olduğunu anlamamak mümkün değil. Bu karanlıklar Mısır'ı bir mumya gibi kaplıyor. İçi boş ezbercilik, geçmişin eski metinlerin tekrar bu mumyayı daha da sıkı sarıp sarmalıyor. Onu ölülerin arasından uyandıracak hiçbir sıçrayış, sarsıntı gerçekleşmiyor. Mısır artık İslam'da da yalnız bu uykunun bahanelerini aramaktan öteye gitmiyor. Bilimi her kelimesini bir kilit haline soktuğu sureleri hapsediyor. Kur'an'ı iyi hatmetmiş mi? Önemli olan yalnızca bu. Ne? Allah'ın Mısır'a yolladığı yol gösterici bu kör çocuk mu? Ama her şeyden önce kendisi ölüler arasından uyanmak için ne insanüstü çabalar harcamak zorunda kalmış. İnsan hangi birine hayranlık duyacağını bilemiyor. Bu adamın kendine olan güvenini, aklına, haklı gururuna mı? Yoksa değerini anlayarak yardımları, desteği, bağlılığıyla bu değerin üretmesini sağlayan kişiye mi? Bu kişiyi ilk kitabın son bölümünde birkaç sözle tanıyoruz. Yazar kızına seslenerek, kederini neşeye, talihsizliğini mutluluğa, umutsuzluğunu umuda çeviren o kişiden söz açıyor. 1889'da doğmuş olan Taha Hüseyin'in edebiyat yapıtları küçümsenmeyecek kadar çok. Beşi Fransız tiyatrosu üzerine 20 cilt eleştiri ve deneme derlemesi, 6 roman, 3 öykü kitabı, Sophocles ve Racine'den Arapçaya çeviriler. Bu çeviriler sayesinde Kahire'deki Müslüman seyirciler Andromok ve Elektro'yu seyredebilmiş ve nihayet şimdiden 8 dile çevrilmiş olan bu günlerin kitabı. Kitap ne yazık ki bir noktada kesiliyor. Umarız Taha Hüseyin anılarını yazmayı sürdürür. Çünkü hikayesinin en ilginç yönleri Mısır dışındaki dünyayla ilk ilişkileri. Daha sonra körün ışığa doğru ağır ağır yürüyüşünün aşamaları henüz anlatılmış olarak bekliyor. Taha Hüseyin Bey'i tanıyanlar onun çevresinde uyandırdığı etkiyi, bugün nihayet kabul edilen değerinin ona sağladığı gücü, yalnızca varlığıyla çevresini nasıl aydınlattığını bilenler, şu andaki şöhretiyle ilk başlardaki yalnızlığı arasındaki aşılmaz gözüken büyük uçurumu anlayacaklardır. Mısır'a yaptığım son yolculuktan geriye kalan en önemli, en güzel anı Taha Hüseyin'le karşılaşmam oldu. Gülümseyişinde, neredeyse boş bulunup bakışlarında diyecektim. Ne sakin bir huzur, sesinde ne büyük bir rahatlık, sözlerinde de ne büyüleyici bir bilgilik vardı. İnsan onunla bir bilgi bahçesinde geziyormuş duygusuna kapılıyor, hiçbir konuda da açığını yakalayamıyordu. Yabancı dillerdeki yazarları çok yakından tanıyordu. Belleği de mucizeden farksızdı. Dilimizi nasıl olup da bu kadar kusursuz biçimde öğrendiğini, ayrıca ard arda yaptığı keşifleri, kazandığı bilgileri, öğrenirken duyduğu ilk coşkuları bize anlatmasını bekliyoruz. yanılmaz bir zevk, her an uyanık eleştirel bir bakış açısı okuduklarını seçmede ona yol göstermişti. Her şeyle ilgileniyordu. Genç uyanmış, merakı hala genç ve açıktı. Eleştirilerindeki yerindelik, coşkularındaki cömertlik, karşı olduğu şeyler konusunda gösterdiği şiddet beni hayran bıraktı. Her şeyinden çok gülüşünü sevdim. Saf, neşeli, içten çocukların gülüşü gibiydi. Durağan saygı ve tapınmaya gereğinden fazla yatkın olan bu Arap dünyasında baş kaldırı ilerlemenin başlangıcıdır. Mısır komşusu Yunanistan gibi antik dili yenileyecek yeni düşünce ve tutkuların dile getirilmesini sağlayacak o uyanışları, lirik sıçrayışları yaşayamadı. Arap edebiyatı kalıplaştı, halk dili edebiyattan koptu, uzaklaştı. Öyle ki onaylanan, öğretilen tek yazı biçimi olan seçkin bilginlere özgü yazı artık yeni, yaşayan şeyleri dile getirmekte gittikçe daha yetersiz hale geldi. Bu yüzden Taha Hüseyin'in getirdiği yeniliğin her şeyden önce dile yönelik olduğunu duyduğumda şaşırmadım. Biçimde dilde yenilenmeye yol açmayan kültürel devrim yoktur. Ne yazık ki yazının verdiği bu zevki biz tadamayacağız. Günlerin kitabının çevresi ne kadar iyi olursa olsun, kendi ülkesinde getirdiği yeniliği anlamamız mümkün değil. Üstelik bunlara ulaşabilseydik bile, üslup ve anlatımdaki cesurca yenilikler bizi şaşırtamazdı. Biz çoktan beridir doymuş, bıkmışız. Ama en azından edebiyatta fiyaskolardan, iflaslardan gına getirmiş olan bizleri şaşırtacak olan bir şey var. İradenin zaferi. Aklın ışığının karanlıklara karşı sabırla kazandığı zafer. İşte bu egzotik ve günümüze uymayan kitabın bu kadar yüce ve cesaret verici gözükmesinin nedeni. Andre Gide. Günlerden hangisi olduğunu hatırlamıyordu. Ayların, yılların akışında Allah'ın ona sonsuzluğa kadar hangi yeri verdiğini bilmiyordu. O güne ait belirli bir saati hatırlaması ile ise büsbütün zordu. Olanlardan aşağı yukarı söz edebilirdi ancak. Ama başlıca izlenimi o anın günün ya ağardığı ya da battığı bir zaman diliminde yer aldığıydı. Çünkü güneşin ağırlığı altında tümüyle uçup gitmemiş hafif, serin bir rüzgarın yüzünü okşadığını şimdi duyar gibiydi. Artık ışığı da, karanlığı da tanımasına karşın, evden çıktığında sanki karanlık, örtüsünün bir ucunu kaldırmış gibi huzur dolu, incecik bir ışık, dostça bir yakınlıkla karşılaştığını tümüyle unutmamıştı. Çünkü belleğinde bir ışıkla karşılaşmasından başka yaşayan herhangi bir hareketle ilgili bir anı uyanmıyordu. Kafasında yalnızca uykudan uyanan ya da uyanmaya hazırlanan bir evin boğuk mırıltıları canlanıyordu. Kısacası o saatten aklında kalan kuşkuya yer bırakmayacak tek belirgin görüntü kapıdan birkaç adım ötedeki sazlardan oluşmuş çitti. O çiti daha dün görmüş gibi hatırlıyordu. Sazların boyunu geçtiğini, öbür tarafa ulaşmak için aşılması zor bir engelmiş gibi göründüğünü, birbirlerine değecek kadar sık olduklarını unutmamıştı. Aralarından sıyrılmasını önleyerek, sola doğru sınırsızca, sağa doğru ise dünyanın o taraftaki ucuna kadar uzandıklarını hatırlıyordu. Halbuki dünyanın o taraftaki ucu uzak değildi. Dünyanın o ucu, büyüdükçe tanıdığı, yaşamını daha doğrusu düşlerini o kadar etkileyen kanaldı yalnızca. Tüm bunları hatırlıyordu işte. Tıpkı kendisi gibi evden çıkan ama çitin üzerinden zıplayarak geçen ya da sazların arasından süzülüp ötedeki yeşil bitki karesini otlamaya giden tavşanların kıskandığını da. O bitkilerin özellikle de lahanaların masalsı biçimlerini yeniden elleriyle yoklar gibiydi. Güneş batıp herkes yemeğe oturduğunda dışarı çıkmaktan ne kadar hoşlandığını da unutmamıştı. Sazların üzerine uzanıp düşüncelerine, kırık hayallerine dalar, gezgin şairin sesiyle çevresinde olup bitenlere geri dönene kadar öylece kalırdı. Ozan sol yanda biraz öteye oturur, çevresine toplananlara garip, tatlı sesiyle tek düze şarkılar söylerdi. Bunlar Abu Zayis'in, Halife'nin ve Diyab'ın serüvenleriydi. Herkes sessiz ve dinlerdi. Yalnız müzik onları coşturup herhangi bir yeri tekrar çaldırmak için tempo tuttuklarında ya da başka bir şarkı dinlemek isteyenlerle kavga ettiklerinde bu sessizlik bozulurdu. O zaman Ozan ister uzun ister kısa sürsün, gürültünün sona ermesine kadar susar, sonra saf ve tek düze şarkısına bıraktığı yerden devam ederdi. Başka neyi hatırlıyordu? Hemen hemen hiçbir şeyi. Yalnızca akşamları sazların üstündeki yerini her alışında gizli bir endişenin yüreğini daralttığını. Her an Ozan'ın şarkısının büyüsü bozulabilirdi çünkü. Ablası içeri girsin diye seslenirdi. Direnirdi ama sonunda kız gelip elbisesinin ucundan yakalardı. Onu kollarında bir ot yanı gibi taşıyarak biraz ötede yere yatırır, başını annesinin dizlerine dayardı. Anne de oğlunun karanlık gözlerine eğilir, her birini teker teker açarak canı çok acıtan ve hiçbir işe yaramayan bir ilaç damlatırdı. Acı çekerdi ama ne ağlar ne de yakınırdı. Sulu gözlü küçük kız kardeşine benzemek istemezdi çünkü. Sonra onu küçük bir odanın bir köşesine taşırlardı. Ablası üstüne bir örtü serdiği hasır bir şilteye yatırır, üzerine ikinci bir battaniye fırlattıktan sonra kardeşini yüreği özlemle dop dolu bırakıp çeker giderdi. O zaman kulak kabartır, duvarları delecek bir keskinlikle ozanın gökyüzünün altında açık havada yükselen tatlı ezgilerini yakalamaya çalışırdı. Uyku ağır ağır bastırırdı, sonunda hiçbir şey duymaz olurdu. Bazen uyuyan dünyanın ve çevresinde rahat rahat horlayan kardeşlerin ortasında birdenbire uyanıncaya kadar sürerdi bu. Suratını örten battaniyeyi korkuyla aralardı. Çünkü yüzü açık uyumaktan nefret ederdi. Geceleri suratı açık kalırsa evlerinin köşelerinde yaşayan ve altında yiyip gitip giden ifritlerin saldırısına uğrayacağına inanırdı. Güneş batıdaki yuvasına, insanlar da yataklarına çekilip lambalar ve sesler söndü mü bu ifritler yerin altından fırlar, boşluğu düşsel dansları ve garip çığlıklarla karışık fısıldamalarıyla doldururlardı. Sık sık karşılıklı korku dolu çığlıklar atan horozların şarkıları ve tavukların gıdaklamasıyla uyandığı da olurdu. Bu değişik sesleri birbirinden ayırmaya çalışırdı. Çünkü kimisi gerçek horozun şarkısıydı, kimileri de oyun oynamak ya da şeytansı bir kurnazlık tasarlamak için horoz kılığına giren ifritlerin sesiydi. Yine de bütün bu gürültülere fazla önem vermez, onlardan pek çekinmezdi. Çok uzaktan gelirlerdi çünkü. Onda asıl büyük korku uyandıran, iyice kulak vermeksizin ne olduğunu anlayamadığı, sanki odanın köşe bucağından çıkıyormuş gibi gelen, daha gizemli, ince, hafif gürültülerdi. Kah ateşin üstündeki tencerenin ıslığını, kah itilen bir eşyanın gıcırtısını, kah kuru odunun çatırdamasını, kah kırılan bir dalın hışırtısını andırırlardı. Onu en fazla dehşete düşüren de odanın kapısına dikilmiş olarak gördüğünü düşlediği gölgelerdi. Bu hayaletler bulanık hareketlerle canlanıverirlerdi. Hareketleri toplu halde Allah'ı zikreden sofuların kımıltılarını andırırdı. Bütün bu hayaletlerden, lanetli görüntülerden ancak örtülere tepeden tırnağa sımsıkı sarılıp en ufak bir yerini bile açıkta bırakmayarak korunabileceğine inanıyordu. Bir tek aralık bile kalırsa bir ifritin elini oradan uzatıp bedenine dokunacağından hiç kuşkusu yoktu. Çok ender olarak uykuya daldığı zamanlar dışında geceyi böyle korku ve çırpıntılarla geçirirdi. Gün ağrır ararmaz uyanır, gecenin geri kalanında bu tür çılgınca düşler, ifrit korkusu ve rahatlama nöbetleri arasında bocalayıp dururdu. Bu durum kanalda küplerini doldurup dönerken Allah ya leyh Allah diye şarkı söyleyen kadınların sesi kulağına gelinceye dek sürerdi. Ancak o zaman şafağın söktüğünden ve ifritlerin yer altındaki sığınaklarına kaçtığından emin olurdu. İşte o zaman bu kez o ifrit haline dönüşürdü. Yüksek sesle düşünmeye, ozanın söylediklerinden aklında kalanları mırıldanmaya, çevresinde elleriyle yoklamaya ve hepsini uyandırıncaya kadar kardeşlerine takılmaya başlardı. Bu işte oldu mu her yerden şarkılar, tiz çığlıklar, gürültüler yükselirdi. Bu patırtı şeyh yatağından kalkıp da abdest almak için su getirinceye kadar sürerdi. O zaman sesler hemen kesilir, kaynaşma durulurdu. Şeyh abdest alır, namazını kılar, kahvesini içerek işe giderdi. Kapının ardından kapanır kapanmaz, bütün yavru kuşlar sedirlerden fırlayarak evin içine dağılır, sıçrayıp zıplayarak evin kuş ya da dört ayaklı diğer sakinlerine karışırlardı. 2. Evrenin sağda, kendisinden ancak birkaç adım ötedeki o kanalda sona erdiğinden emindi. Suyun genişliğini göremiyordu. Kanalın çevik bir oğlan çocuğunun bir kıyıdan diğerine sıçrayabileceği kadar dar olduğunu hiçbir zaman aklına getiremezdi. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamlarını öbür kıyıda da tıpkı buradaki gibi sürdürdüğüne inanması mümkün değildi. Bir insanın suyun bir noktasından göğsüne kadar ıslanmadan geçebileceğini, sonra kanalın düzeyinin alçalarak uzun, kuru bir alan açacağını da henüz bilmiyordu. Su yolları ve birikintilerle dolu bu oyun yerinde çocukların nemli toprakta açlıktan ölmüş küçük balıklar aradığını da farkında değildi. Bütün bunlardan haberi bile yoktu. Yalnızca bu kanalın kendi yaşadığı dünyadan apayrı, garip, değişik sayısız varlıkla dolu bambaşka bir dünya olduğunu hiçbir kuşkuya yer bırakmayan bir kesinlikle biliyordu. İnsanları bir lokmada çiğ çiğ yutan timsah burada yaşıyordu işte. Bu büyülü balık gece gündüz suyun altında yaşar, ancak güneşin doğuda yükseldiği ve batıda kaybolduğu o kısa sürede suyun üstüne çıkıp biraz hava alırdı. Küçük çocuklar için korkunç bir tehlikeydi. Büyükler için de uğursuz bir çekiciliği vardı. Çocukları yakalayıp bir lokmada yutan o uzun ve şişko balıklar da bu kanaldaydı. Bu balıkların midesine inen kurbanlar eğer padişah yüzüğünü ele geçirebilirlerse kurtulabilirlerdi. Bu büyülü yüzüğü parmakla biraz çevirmek yeterliydi. Göz açıp kapayıncaya kadar insanın karşısına bütün dilekleri yerine getirmeye hazır iki cin belirirdi. Hazreti Süleyman'ın cinlere, rüzgara, doğanın bütün güçlerine dilediği gibi buyurabilmesini sağlayan yüzüktü bu. Bu balıklardan birinin karnına inebileceği ve o büyülü yüzüğü bulabileceği umuduyla kanala dalmaktan başka ne isteyebilirdi ki insan şu dünyada? O yüzeye de çok ihtiyacı vardı doğrusu. Ne pahasına olursa olsun cinlerden birinin kendisini omzuna atıp oradaki eşsiz güzellikleri görebilsin diye kanalın karşı kıyısına geçirmesini istemiyor muydu? Ama o harika balığa ulaşamadan korkunç şeylerle karşılaşmaktan da ödü patlıyordu. Zaten bu kanalın kıyısında uzun boylu araştırmalar yapamazdı. Çünkü her yan tehlikelerle doluydu. Sağda Saidli Eduiler yaşardı. Büyük bir evde oturuyorlardı. Kapılarında da durmadan havlayarak herkesi korkutan iki kocaman köpek dururdu. Biri oralardan geçmeye kalkarsa bu köpeklerden ancak büyük zorluklara katlanarak ve çok dikkat ederek kurtulabilirdi. Sol yönde Bedevi Said'in çadırları vardı. Bu adam hakkında sayısız kanlı eşkıyalık, haydutluk öyküleri dolaşıyordu ortalıkta. Burnunda altın bir halka taşıyan karısı Kabis sık sık onlara gelirdi. Küçük dostumuzu kucaklar, burnundaki halkada çocuğun yüzüne çarptıkça en az uyandırdığı korku kadar canını yakardı. Şöyle ki bizimki sağa gidip Eduiyilerin iki köpeğiyle karşılaşmaktan ne kadar korkuyorsa sola gidip Bedevi Said ile karısı Kabis'in eline düşmekten de o kadar çekiniyordu. Yine de bu her yönden sınırlanmış, kısıtlı evrende gün boyunca kendi kendine türlü oyunlar bulurdu. Ama çocukların belleği ya da çocukluk öykülerini anımsamaya çalışan bir yetişkinin belleği gariptir. Bazı sahneleri sanki zamanın akışı durmuş gibi bütün çıplaklığıyla gözünün önüne getirir de bazılarını sanki onlarla hiçbir ilgisi kalmamışçasına siler süpürür. Küçük dostumuz Çit'i, arkasındaki sebze bahçesini, onun için evrenin sonu demek olan kanalı, Arap Said'i, karısız Kabis'i, Eduiyelerin köpeklerini anımsıyordu. Ama bütün bunların sonradan ne olduğunu boşuna hatırlamaya çalışıyordu. Sanki bütün bir gece uyumuştu da gözlerini açtığında ortalıkta ne Çit, ne sebze bahçesi, ne Said, ne de Kabis kalmıştı. Artık Çit'in ve sebzeliğin yerinde doldurulmuş topraktan aşağıya inen, kuzeyden güneye uzanan ev ve caddelerden başka bir şey seçemiyordu. Bu evlerde oturanları, sokakta birlikte oynadığı çocukların çoğunu hatırlıyordu. Artık kanalın sağına ve soluna doğru Eduiyelerin köpeklerinden ya da Said de karısının kötülüklerinden korkmadan koşabildiğini de anımsıyordu. Kıyıda saatlerce oturup suyun karşı yakayı sulamak için Şaduf birkaç kaldıraç ve bir kovadan oluşan bir ilkel sulama nesnesi. Şaduf'un kanatlarına çıktığı sıralarda Abu Zayis'in, Halife'nin, Diyab'ın serüvenlerini söyleyen Şair Hasan'ın şarkılarını hayranlıkla dinlediğini de hatırlıyordu. Hatta padişah yüzüğü olmaksızın erkek kardeşlerinin birinin omzunda birkaç kez kanalı geçmiş, suyun arkasındaki dut ağaçlarının bulunduğu yere gidip o nefis meyvelerden yemişti. Sık sık sağa, muallimin bahçesine kadar yürüdüğünü, orada elma yiyip nane ve fesleğen topladığını anımsıyordu. Ama bu değişmeyi açıklayamıyor, içinde yaşadığı dünyanın ilk çağlardaki görüntüsüyle yeni yüzü arasındaki farklılığın nasıl ortaya çıktığını bilmiyordu. 3. Babasının 13 çocuğundan 7.'si, annesinin 11 çocuğundan 5.'siydi. Ama gençlerden ve çocuklardan oluşmuş bu etkileyici sayıdaki kalabalık arasında onu kardeşlerinden ayıran, kendine özgü bir yeri olduğunu hissediyordu. Bundan hoşlanıyor muydu, yoksa acı mı çekiyordu? Gerçek şu ki bu soru hala belirsizliğini koruyor, bu konuda dürüstçe bir fikir ileri süremiyor. Annesinden sevecenlik ve hoşgörü, babasından da iyilik ve tatlılık görüyordu. Kardeşlerinin inceliği de yaralıyordu onu. Bunu küçümsemeyle karışık bir çeşit acımaya benzetiyordu. Bütün bunların nedenini anlamakta gecikmedi. Çünkü diğer insanlarda kendisinde olmayan bir şeylerin olduğunu, kardeşlerin kendisinin altından kalkamayacağı işlere girişebildiğini fark etti. Annesinin kendisine yasakladığı şeyleri onların yapmasına izin verdiğini hissediyor, bu da onu kızdırıyordu. Ancak bu öfke az sonra sessiz ve derin bir hüzne dönüştü. Kardeşlerin kendisinin varlığından bile habersiz olduğu şeylerden söz ettiklerini duydukça yerleşti bu hüzün içine. O zaman kendisinin asla göremeyeceği şeyleri onların gördüklerini anladı. 4.
Küçücük bir çocukken safça bir merakı vardı. Önünde uzanan yoldaki engellerden çekinmez, bilinmeyene doğru atılırdı. Mutsuz ve acıların çocuğunu da bu doğuştan gelen özelliklerine borçluydu. Ama çocukluğundaki ufak bir olay bir süre için öğrenme açlığını kursağında bıraktı. Yüreğini de bir daha peşinden hiç ayrılmayan bir utanç ve acıyla doldurdu. Erkek kardeşleri ve babasıyla akşam yemeğine oturmuştu. Annesi her zamanki gibi yemeğe göz kulak oluyor, hizmetçiyi denetliyordu. Kızları da onunla birlikte masaya hizmet ediyorlardı. O da herkes gibi yemeğini yiyordu ama her ne hikmetse aklına garip bir fikir geliverdi. Böreğini hep yaptığı gibi tek eliyle alacağına, iki eliyle tutsa ne olurdu acaba? Bunu kim engelleyebilirdi ki? Herhalde hiç kimse. Böylece böreğini iki eliyle kaptığı gibi herkesin kullandığı yuvarlak kaba daldırdı. Sonra da ağzına götürdü. Ah, düşüncesiyle bugün yüzünü kızartmaya yeten o korkunç unutulmaz an. Kardeşlerini mi yaptılar? O ne kahkaha tufanıydı öyle. Annesi dokunsalar ağlayacaktı. Babası ise sakin ve biraz süzünlü bir sesle "Evladım, börek öyle tutulmaz." demekle yetinmişti. Ya o ne denilebilirdi ki? O geceyi nasıl geçirdiğini bir Allah biliyordu. O andan sonra hareketleri kısıtlı, ölçülü hale geldi. Korku ve çekingenlikle doldu. Çelik gibi bir iradesi olduğunu da o sırada anladı. Kendi kendisine bazı yemekleri yasakladı. 25 yaşına gelinceye kadar da tadına bakmadı. Çorbaya, pilava ve kaşıkla yenen tüm yemeklere küstü. Çünkü bu aleti kullanmayı beceremediğini biliyor, her şeyden çok da kardeşlerinin alayından, annesinin gözyaşlarından ve özellikle babasının sakinliğiyle hüzünlü sistemlerinden korkuyordu. Bu küçük olay halk arasında kör şair Abul Alel Maari'nin kötümser ve kuşkucu felsefesiyle tanınan Suriyeli ünlü kör şair. Başından geçtiği söylenen o tanınmış öyküyü anlamasını sağladı. Şair günlerden bir gün üzüm pekmezi yemiş. Farkına varmadan birazını da üstüne dökmüş. Dersini vermek için evinden çıktığında öğrencilerinden biri, "Hocam bugün üzüm pekmezi yemişsiniz," demiş. Şair lekeleri eliyle temizlemeye çalışarak, "Vallahi doğru," diye cevap vermiş. "Şeytan götürsün oburluğu." Ve hayatın sonuna kadar bir daha ağzına üzüm pekmezi koymamış. Aynı serüven bu şairin kişiliğinin kimi özelliklerini daha iyi kavramasına da yol açtı. Abul Ala el Maari yemek yerken herkesin gözünden kaçar, hatta uşağına bile görünmemeye çalışırmış. Bir mahzende yermiş yemeklerini. Sofrasını bu daracık yerde hazırlatır, sonra da herkesin çıkıp kendisini yalnız bırakmasını bekledikten sonra dilediği gibi sofranın başına geçermiş. Güya bir gün öğrencileri şairin huzurunda halep fıstığından söz ederek öve öve göklere çıkarmışlar. Abu da özel olarak birini fıstık alsın diye halebe göndermiş. Yemişler, uşak da efendisi için bir bölümünü ayırarak yemeklerini yediği mahzene koymuş. Anlaşılan fıstığı yemeklerin genellikle konulduğu bir yere değil de başka bir yere bırakmış. Böylece fıstık şair tadına bakamadan bozuluncaya kadar oracıkta kalmış. Zira o fıstığı istemek ihtiyarın onuruna dokunmuş. Böylece dostumuz ünlü kör şairin garipliklerini daha iyi anlayabildi. Çünkü kendi benzer güçlükler içindeydi. Çocukken yemeklerini yalnız yiyebilmeyi az mı istemişti? Ama bu isteğini dile getirmeyi asla cesaret edemedi. Yine de yılın bazı dönemlerinde, Ramazan'da ve tüm ailenin kaşıklarla tatlı yediği bayram günlerinde yalnız başına kaldığı da olurdu. Sofrada yemek yemeyi reddediyordu. Haline üzülen annesi de bir köşeye özel bir yemek koyuyor, o da tek başına birinin rahatsız etmesini engellemek için kapıyı kilitleyerek bunun tadına bakıyordu. Başına büyük hale gelince bu düzenli uygulamayı sürdürdü. Avrupa'ya ilk yolculuğunda başladı buna. Rahatsız olduğunu ileri sürerek yemek salonuna inmedi. Yemeklerini kamerasına getirtti. Fransa'ya gelince de otellerde ve pansiyonlarda konuk masasına gitme angaryasına katlanmaksızın yemekleri odasına isteme alışkanlığını edindi. Bu tatsız alışkanlıklardan ancak nişanlanınca vazgeçti. Daha sonra karısı başka birçok alışkanlığı olduğu gibi bunu da tümüyle bırakmasını sağladı. Bu uzak serüvenin izleri yaşam boyunca silinmedi. Aile bireyleri ve onu tanıyanlar arasında anlatıla ezberlendi. Aile yaşamından çıkıp topluma karıştığında az da yetinen, az yiyen biri olup çıkmıştı. Doğuştan gelen bir özellik değildi bu. Oburlukla suçlanmaktan korkuyor ya da kardeşlerin iğneleyici sözlerinden çekiniyordu. Başlangıçta acı çekiyordu ama alışmakta gecikmedi. Hatta sonunda diğerleri kadar yiyebilmek için özel bir çaba harcaması gerekmeye başladı. Lokmaların ufacık olmasına büyük özen gösteriyordu. Amcalarından biri onu böyle görünce kızarak daha büyük parçalar yedirmek için ısrar eder, bu da kardeşlerini pek sevindirirdi. Sonunda bu amcadan nefret etti. Sofrada su içmekten de utanırdı. Bardağını düşürmekten ya da uzatıldığında zamanında alamamaktan korkardı. Su içmeksizin yerdi yemeğini. Ancak sofradan kalkıp da muslukla ellerini yıkadığında rahatça içebilirdi. Bu su temiz değildi. Susuzluğunu böyle bir anda bir dikişte gidermek de pek sağlıklı sayılmazdı. Sonuçta kimsenin nedenini anlayamadığı karın ağrılarına tutuldu. Böylece acı vermeyen ve alay edilmesine ya da acınmasına yol açmayacak oyunlar dışında tüm oyunlardan yoksun kaldı. En çok sevdiği oyun evin bir köşesinde demir parçalarını toplamak, bir araya getirmek, bozmak, yeniden dövmekti. Saatler geçiriyordu bununla. Sıkılınca da kardeşlerinin arkadaşlarıyla oyunlarını izlerdi. Onların oyunlarına bedeniyle değil ruhuyla katılırdı. Böylece hiçbirinde yer almadan birçok oyunu öğrenebilirdi. Oyundan böyle uzaklaşınca başka bir eğlenceden, masal ve efsane dinlemekten zevk almaya başladı. Her şeyden çok şairin şiir okumasını, erkeklerin babasıyla, kadınların annesiyle konuşmasını dinlemekten hoşlanıyordu. Dinleme zevkini öğrendi. Babasıyla dostları öykülere pek düşkündü. İkindi namazından sonra kah birinin kah ötekinin evinde toplanarak İslami mücadelelerini, fetihlerini, Antar'ın yiğitliğiyle tanınan İslam öncesi Arap şairi Sultan Zahir Baybars'ın Sultan Melikü'z-Zahir Baybars, Mısır Memlük Sultanların en ünlüsü, Haçlı seferleri sırasında hüküm sürdü. Serüvenlerini, peygamberlerin din ulağalarının hayatlarını ya da kimi din kitaplarını okurlardı. Dostumuz kimsenin dikkatini çekmeden biraz uzağa tüneyip oturur, söylenenlerin tek sözcüğünü bile kaçırmazdı. Bu öykülerin dinleyiciler üzerinde yaptığı etkiyi bile fark ederdi. Güneş batınca herkes yemek için dağılır, akşam namazından sonra yeniden bir araya gelerek gecenin bir bölümü gevezelikle geçirirlerdi. Şair Beni Hilal 8. yüzyılda Kuzey Afrika'yı ele geçiren bir Arap aşireti. Zanaati'nin berberi bir aşiret reisi serüvenlerini okurdu onlara. Dostumuz oturduğu yerden günün son saatlerinde olduğu gibi gecenin ilk saatlerinde de hep dinlerdi. Mısır köylerindeki kadınlar sessizliği sevmezler, sessizliğe dalmak için de hiçbir eğilim duymazlar. İçlerinden biri yanında konuşacak insan olmadan yalnız kaldığında kendi kendine neşeliyse şarkılarla, üzgünse ağıtlarla dolu bir sohbet tutturur. Her Mısırlı kadın da istediği an hüzünlenebilir. Yalnız başlarına kaldıklarında köy kadınları için tek düze bir dua gibi yaslarını, ölülerini anmaktan daha zevkli bir şey yoktur. Bu şarkı da çoğu zaman gerçek gözyaşıyla biter. Dostumuz bu konuda kısmetliydi. Çünkü kız kardeşlerinin şarkılarını, annesinin ağıtlarını dinleyebiliyordu. Ancak şarkılar yüreğinde hiçbir iz bırakmıyor, sinirine dokunmaktan başka bir işe yaramıyordu. Boş, zayıf buluyordu onları. İçinde hiçbir derin yankı uyandırmıyorlardı. Halbuki ağıtlar yüreğinin ta içine işliyor, çoğu zaman gözlerini yaşlarla dolduruyordu. Onları dinleye dinleye bir yığın halk havası, acıklı, tek düze ezgiler, ciddi ya da eğlenceli sürüyle öykü ezberledi. Ayrıca bunlarla pek ilgisi olmayan bir şey daha öğrendi. Yaşlı, kör dedesinin sabah akşam okuduğu dualardı bunlar. Bu büyük babadan hoşlanmıyor, sevimsiz buluyordu. Ağır, gölgeli, Arapçada söz edilen kişinin varlığıyla çevresindekileri rahatsız ettiği anlamına gelen bir deyim. Bir adamdı bu. Her yıl kış mevsimini evde geçirirdi. Yaşam ona dualardan ve ibadetten başka çıkar yol bırakmadığından erdemli ve dindar bir adam olmuştu. Gece sona erer ermez kalkar sabah namazını kılardı. Gecenin ilerlemiş bir saatinde yatıncaya kadar yalnızca yatsı namazını kılmakla kalmaz, sürüyle dua okuyup dinin bütün gereklerini yerine getirirdi. Dostumuz onunkine bitişik odada uyurdu. İhtiyarın bütün okuduklarını duyar, tüm duaları ezbere belleğinde saklardı. Köylüler sufilerin törenlerinden hoşlanırlardı. Toplanarak Allah'ı zikrederler, şiirler de bu toplantılardan eksik olmazdı. Dostumuz çok hoşlanırdı bunlardan. Daha dokuzuna basmadan sürüyle türkü, ağıt, meni hilal ve zanaati efsanesinden bir yığın masal, sayısız dua ve dinsel şiirden oluşan saygı uyandırıcı bir bilgi hazinesi edinmişti. Bütün bunlarla birlikte Kur'an'ı da öğrendi. 5. Kur'an'ı nasıl öğrendiğini, nasıl başlayıp nasıl yeniden ele aldığını hiç hatırlamıyor. Ama yine de mektepteki yaşamından bugün hatırladıkça gülümsemesine ya da hüzünlenmesine yol açan yığınla sahne kalmış aklında. Okul, zayıf bacaklarının onu taşıyamayacağı kadar uzakta olduğundan kardeşlerinden birinin omzunda oraya gittiği anlar gözünün önüne geliyor. Ama sonra ne zaman yalnız başına gitmeye başladığını hatırlamıyor. Bir sabah Sayedna'nın sözcük anlamıyla hocamız önünde yere oturmuşken görüyor kendini. Çevresindeki yığınla papuçla oynuyor. Papuçlar da döşeli sayısız odanın anısı da uçup gitmemiş. Sayedna ne kadar fazla yüksek ne de fazla alçak, küçük tahtadan bir sıranın üstünde kapının sağında otururdu. İçeri girince onun önünden geçilirdi. Alışkanlıkları vardı kendine göre. Gelir abasını ya da daha doğrusu daffiyasını, hırkasını çıkarır. Sonra da uzun bir yastık gibi yuvarlayarak sağına koyardı. Sandallarını çözer, sırasına kurulurdu. Sigarasını yakıp yoklamaya başlardı. Papuçlarını ancak mecbur kalınca tamir ettirirdi. Sağını, solunu, altını üstünü diktirir. Topuklarından biri çıkınca bir öğrenciyi çağırarak pabucu eline alıp bir nutuk çekerdi. İki adım ötedeki kunduracıya gideceksin. Ona Seyedna bu pabucun sağ tarafında bir yamaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bak bakalım iyice görüyor musun? Şu parmağım koyduğum yer diyeceksin. O da sana evet koyarım o pençeyi diye karşılık verecek. Sen de Seyedna kalın, sağlam ve yeni bir kösele seçmeni ve dikişi de görülmeyecek kadar iyi yapmanı istiyor diye ekleyeceksin. O da evet elbette diye cevap verecek sana. Sen de Seyedna uzun süredir müşterin olduğunu göz önüne alarak fiyatı sana bırakıyor diye ekleyeceksin. Ama ne söylerse söylesin bir kuruştan fazla ödeme sakın. Sonra da gözümü açıp kapayıncaya kadar geri dön. Çocuk gider Seyedna onu da hiç merak etmezdi. Geri döndüğünde Seyedna defalarca gözünü açıp kapatmış olurdu. Bu adamın hemen hemen hiçbir şey görmeden gözünü açıp kapatabildiği doğruydu. Kördü çünkü. Ama zayıf bir ışık demeti gölgeleri birbirinden ayırt edemeden görmesini sağlardı. Bu ufacık ışıktan dolayı çok mutluydu adamcağız. Apaçık görebilen ayrıcalıklı kişilerden biri olduğu hayaliyle oyalanıyordu böylece. Yine de okula gelip gitmek için iki öğrencinin yardımına başvururdu. Kollarını onların omuzlarına dayar, üçlü grup sokağı enlemesine kaplayıp gelen geçeni iki yana kaçırtarak ilerlerdi. Sayedna'nın sabah akşam okula doğru yollanması ya da evine dönmesi görülecek manzaraydı. Şişkok göbekli bir adamdı. Hırkasında, cüssesinde büsbütün kocaman gösterirdi. Demin de söylediğim gibi iki kollu yol arkadaşlarının omuzlarını tümüyle kaplardı. Üçü birlikte ökçelerinin düzenli vuruşuyla yeri döverlerdi. Sayedna bu önemli hizmet için hep en iyi, en güzel sesli öğrencilerini seçerdi. Çünkü şarkı söylemeyi ve öğretmeyi severdi. Günlük gezinti bu dersin yerine geçerdi. Şarkı söylemeye başlardı. Rehberleri de zaman zaman ona katılır ya da dinlemekle yetinirlerdi. Kimi zaman öğrencilerden biri koroyu yönetir, diğeri de onu izlerdi. Sayedna da yalnızca sesiyle değil, başıyla, tüm gövdesiyle şarkı söylerdi. Başı iner, kalkar, sağa sola dönerdi. Elleri de rehberlerinin göğsünde ölçüyü vurarak şarkıya katılırdı. Kimi zaman nakarat hoşuna gider, yürüyüşün etkiyi bozduğunu düşünerek durup şarkıyı öyle bitirirdi. En tuhafı da çok güzel bir sesi olduğunu inanmasıydı. Dostumuz ise Allah'ın bundan daha korkunç bir ses yaratmadığına inanır. Sonraları Kur'an'ın en korkunç ses eşekleri sesidir ayetini her okuyuşunda hep Sayedna'nın öğle namazı için camiye ya da okuldan sonra eve giderken buradanın bu Sirin'in peygamber için yazdığı şiir dizelerini ahenkle söyleyişini hatırlardı. Demin de söylediğim gibi dostumuz kendini yere oturmuş pabuçlarla oynarken görüyor Sayedna da ona Er-Rahman suresini okutuyor. Ama bunu ilk okuyuşumu, tekrar edişim olduğunu hatırlamıyor. Başka bir sahneyi daha görür gibi oluyor. Yine oturmuş ama yere, papuçların ortasına değil. Sayedna'nın sağına uzun bir sıraya yerleşmiş. Hocası ona şu ayeti okutuyor. Kitabı okuduğunuz halde kendi kendinizi unuturken başkalarına fazilet mi öğütleyeceksiniz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? İşte tam o sırada Kur'an'ı ilk kez bitirdiğini ve tekrarına başladığını hatırlıyor. Zaten kitabı nasıl öğrendiğini unutmasında şaşılacak bir yönde yok. Çünkü eğitimini bitirdiğinde 9 yaşına bile basmadığını biliyor. Buna karşılık Kur'an'ı tamamen hatmettiği günü bütün açıklığıyla anımsıyor. Çünkü Sayedna günler önce bundan söz ederek babasının ne kadar mutlu olacağını söylemişti ona. Aynı zamanda şartlarını da koşmuş, haklarını istemişti. Dostumuzdan önce kardeşlerinden 4'ünü daha okutmamış mıydı? Bu 4 kardeşten biri El-Azhar medresesine... El-Azhar dünyanın en eski üniversitesi. İslam dünyasında en önemli eğitim kurumu. Fatimiler döneminde bir cami olarak kuruldu. Eğitim 2 yıl sonra başladı. Selahaddin Eyyubi döneminde en parlak çağlarını yaşadı. Dünyanın her yerinden gelen Müslüman öğrencilerle doldu. Bir ara doğrudan doğruya din konularının dışında felsefe, mantık, tıp, matematik ve benzeri alanlarda da eğitim verdi. Memlükler döneminde. Osmanlılar döneminde de eğitim kurumu olarak üstünlüğünü sürdürdü. Geçen yüzyıldan başlayarak bazı reform girişimleri başladı. Cemalettin el-Afgani, Muhammed Abdo gibi ünlü bilginler çeşitli değişiklikler yaptılar. 1962'de kız öğrenciler için bir bölüm açıldı. Bugün de geleneksel eğitimini sürdüren ve Mısır'da İslamcı öğrenci hareketlerinin merkezi olarak bilinen El-Azhar'da 30 binden fazla Mısırlı ve yabancı öğrenci eğitim görüyor. Dostumuz beşincisiydi. Ailesi hocaya neler borçluydu neler. Sayın'ın alacakları hep somut şeylerdi. Yiyecek, içecek, giyecek ve hepsinden önemlisi para. Dostumuzun son ayeti bitirdiği günde bir cübbe, bir kaftan, bir papuç, sarıkların yapıldığı kumaştan bir takke ve bir altın istedi. Bundan daha azına asla razı olmuyor, hepsi ödenmezse aileye bir kalemde silip atacağını söylüyordu. Yemin üstüne yemin ederek aileden bundan sonra hiçbir şey almayacağını, tüm ilişkilerini keseceğini ileri sürüyordu. O büyük gün bir çarşambaya rast gelmişti. Akşama doğru herkes hazırdı. Önde rehberleriyle Sayedna, arkasında köyün yetimlerinden biriyle bizimki eve geldiler. Sayedna kapıyı açarken adet olduğu üzere ya Settar. Sayedna evdeki namahreme saklanma kuralını hatırlatıyor diye bağırarak içeridekileri uyardı. Sonra avluya doğru yürüdü. İkindi namazını kılmış olan şeyh avluda durmuş kendi kendine dualar okuyordu. Onları sakin bir gülümseyişle karşıladı. Heyecansız hali Sayedna'nın çınlayan sesiyle çelişiyordu. Dostumuz hiçbir şey söylemiyordu. Köyün yetimi de hayranlıktan suspusu olmuştu. Şeyh Sayedna'yı ve rehberlerini oturttu. Yetimin avucuna biraz para bıraktı. Hizmetçiyi çağırarak biraz yiyecek getirmesini söyledi. Sonra oğlunun başını okşadı. Allah bağışlasın. Git annene Sayedna'nın geldiğini söyle. Anne gelenleri duymuş ve bu gibi durumlarda vazgeçilmez olan içeceği hazırlamıştı. Saf eritilmiş şekerdi bu. Büyük bir testiyi doldurarak Sayedna'ya uzattı. O da höbürdete höbürdete içilmeye koyuldu. Yol arkadaşlarına da iki testi verdi. Sonra kahve getirtti. Sayedna şeyhle birlikte bir fincan içti. Bu arada hoca şeyhe çocuğu Kur'an hakkında sorguya çekmesi için ısrar etti durdu. Ama şeyh bırak oynasın daha çok küçük diye karşılık verdi. Sonra Sayedna'nın gitmek üzere kalktığını görünce Allah'ın izniyle akşam namazını birlikte kılarız dedi. Bu akşam yemeğine davet anlamına geliyordu. Sayedna'nın armağan olarak bundan başka bir şey aldığını da sanmıyorum. Aileyi 20 yıldır tanıyordu. Alışkanlıklar iyice yerli yerine oturmuştu artık. Aileye numara yapamayacağını da biliyordu. Bu seferlik şansı yaver gitmemişti ama başka bir fırsatta bunun acısını çıkartabileceğinden emindi. O günden sonra dostumuz henüz 9 yaşını geçmemiş olmasına rağmen şeyh oldu. Çünkü yaşı ne olursa olsun Kur'an'ı ezbere bilen birisi şeyh olurdu. Babası ona şeyh diyordu. Annesi ona şeyh diyordu. Sayedna da ana babasının yanındayken ondan memnun kaldığı zamanlarda da ya da istediğini yaptırmak için şeyh demeye başladı. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.